Ayrım 29. Sayfa 135. Şahsiyetimize gelince, o da dolambaçlı yollara sapmadan Pehlevi hanedanının simgeleştirdiği batılı nihilizmin İran versiyonu olarak gördüğü modernliğin kültürel kuramlarına saldırır öncelikle. Her şey elden geçmektedir. Kurulduğu sırada Fransız André Godard tarafından yönetilen Güzel Sanatlar Okulu, Şah Rıza döneminde yaratılan yeni Ahemmiş mimarı Zerdüşt'ün kutsal kitabının (parantez Avesta) modern Farsça'ya çevrilmesi, böylelikle İrancılık ile Batıcılık kol kola sokulmakta ve eskimiş aksesuarlar deposunu yerleştirilmektedir. Bu hastalığa karşı tek deva imamdır. Hakiki katalizör, yeniden değerlere dönüşün kavşak noktası imamdır. Sokaklardaki kokuşmuş kültürü, parantez ferhengi hıyabani, süpürüp aile ocaklarında bastırılmış asli kültürü, parantez ferhengi hanegi, yeniden ortaya çıkaran odur. Yeniden değerlere dönüş sayesinde bastırılmış olan yeniden ortaya çıkmakta, yüzeye ulaşmakta, iğrenç hayvanın kamu alanından kovup dinin saflığını yeniden kurmakta ve böylelikle dünya ile varlık üzerindeki bakışımızın kapsamını değiştirmektedir. Peki böyle nereye varırız? Her tür yabancılaşmanın kaynağı olan uğursuz batılılaşmayı nihayet başımızdan atmaya, yalnız bir şey var, şahsiyetimizin kullandığı dil, belki de o farkında olmadan, mücadele ettiği dille aynı dildir. Yani batılılaşmaların dilidir. Başka bir deyişle Nietzsche'ci nihilizm, yabancılaşma ve bilincin ikiye bölünmesi üzerine bayıla bayıla nutuklar atan Hegel sonrasına ait bir söylemdir. Rejimin siyasal olarak yıkılışının, modernliğin içselleşmiş yapısını değişikliğe uğratmadığını, sadece içeriğini değiştirdiğini fark etmemektedir. Belki de. Başka terimlerle söylersek, modernlik öncesi bir söylemin epistemesini tarihsel olarak ondan sonra gelen bir toplumsal gerçeklik üzerine İslamileşme sayesinde yamamaktadır. Burada birbirlerine karşılıklı olarak biçimsizleştiren iki paradigmanın çalışmasına yine tanık oluruz. Paradigmaların yenisi, parantez modernlik, diğerine yapısal olarak baskın çıkmayı başarmaktadır. Zira ciddi olalım, istense de istenmese de dönüşsüz bir olgu, yeryüzünün kaderi ve dünyaya bakışımızın epiori biçimi haline gelen modernlikten kaçılabilir mi? Her şey bu modernliğin kapsamına girmektedir. Öncelikle de ondan kaçtığını sananlar, kendine dönüş. Bunun kolektif düzeyde mümkün olduğunu varsaysak bile, hiçbir zaman modernlik öncesi, parantez İslami, aşamaya ulaşmamaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu dönüşteki kendinin nerede bulunduğunu da zaten bilinmemektedir. Buna ulaşıldığı zannedilen anda, ne yazık ki zaten çok geç olmaktadır. Kendi başka kılıklar altında tarihin maskelerine bürünmüş olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar İslami rejimin yararlandığı bütün araçlardır. Medyalar, silahlar, çok karmaşık aygıtlar ve kitlelerden bölüklere ayrılması, tekniğin özünü önceden benimsemiş bir varlık örgütlenmesinin altyapılarıdır. Heidegger'e göre teknik sadece bir araç değildir. Bir kendini gösterme biçimidir. Yani hakikattir. Bir tehlike ise de bizzat kurtaran bir tehlikedir. Yarayı ancak o yarayı açan silah iyileştirir, der Wagner Parsifal'de. Filozofumuza gelince, ondaki geri dönüş görüşü Heidegger'ci bir hava yaymaktadır. Dünyanın, dinin ve sanatın kaderini, varlığın unutuluşunun ontolojik şifre anahtarıyla görmektedir aslında. Batı, sanatı şeytani bir sanattır. Çünkü bu sanatta hakikat benlik, kibir alt bilinç, (nefs) biçimleri altında gizlenmektedir. yeniden değerlere dönüş gerçekleştiğinde doğacak olan sanat ise aksine bağışlayıcı, parantez rahmani bir sanattır. Bu sempati çağıdır. Diyalog ve doğrudan iletişim çağıdır. Burada sanatın rolü hakikatin parıltısı önünde silinmekte ve sanat yeniden anonimleşmektedir. Oysa din sürgün edildiğinde, ilahi güç geri çekildiğinde sanatçılar, özellikle de şairler, ahitleşmeyi yeniden sağlamaya, parantez tecdidi ahd, dine yeniden can vermeye çalışmakta ve tüm sanatçılar bu kutsal davanın gerçekleştirilmesinde işbirliği yapmaktadırlar. Bu yenilenme İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşudur ve filozofumuz bu yeni maneviyata layık büyük bir şair ve sanatçıların pek yakında gün ışığına çıkacağını ummaktadır. Çünkü bunun ön işaretleri şimdiden görülmektedir. Öte yandan İslami rejimin sanatlarla ilişkisini kaybetmiş olmasının nedeni, aslına bakılırsa sanatların bu rejime yabancı olmasının nedeni, çağdaş sanatın modernliğin nefsani, parantez şeytani yönüyle ilişkili olmasıdır. Filozofumuzun yüce usavurumunun tamamı hakikatin heydergici yorumuna dayanmaktadır. Netice itibariyle 20. yüzyılda yaşamış bir Alman filozofunun Batı felsefesinin tarihsel evreleri üzerine eğilmesi, Batı felsefesinin varlığının örtülmesi olarak yorumlaması, bu felsefenin zaman içinde farklı söylemlerinin kendi tarzında açığa vurması gerekiyormuş ki bu dünyanın karşı kutbunda yer alan bir İranlı bunu Fransızca çeviriler sayesinde öğrenip kendi sorunu bile olmayan bir sorunun kendini ilgilendirdiğini hükmetsin. Ve üstelik bu yetmiyormuş gibi Alman'ın peygambervari açıklamalarında İslami yenilenmenin manevi hakikatinin ortaya çıktığına inansın. İşte etkiler haritacılığına bir örnek. Heidegger yorumsamanın anahtarını vermeseydi bizim filozofun söylemi ne olacaktı diye soruyoruz kendimize. Batı araştırmacının bıçağıyla kendi kendine yaralanmış olsaydı bizim filozofun Batı karşısındaki tavrı ne olacaktı? Çünkü bunu itiraf etme cesaretini göstermek gerekir ki kendini imha edebilecek silahı bize bizzat Batı vermektedir. Ve İslami düşünürlerin skolastik çığırının izlerine batmış olan filozofumuz bu izleri herhangi bir mekana yerleştirememekle kalmayacak. Bu skolastik çığırı Batı'nın şeytani akımlarına karşı çıkarmakta hayli zorlanacaktı. Filozofumuzda görülen maniheizm belki de şimdiye kadar gördüklerimizin en sinsisidir. Çünkü kendisini örtünün kalkması, hakikat, ahitleşmenin yenilenmesi gibi gösterişli sözlerin arkasına gizlemektedir. Bütün bu tumturaklı terimler bize, düşünürlerin eleştirel tespitlerinden ziyade peygamberlerin kutsal dilini hatırlatmaktadır. Demek ki filozofumuz şeytana saldırırken yanında batılı epiroveriler, bu durumu özelinde ise Heidegger'ci mitoloji vardır. Şeytanın yerini tespit edip etkisiz hale getirdikten sonra şeytanın karşısında panzehir gibi görünen şeyi melekleştirmektedir. Yeni manevi düzen, bu düzenin doğuşundan evvelki sanatlara karşı kayıtsız kalmasının nedeni, bu sanatların tıpkı kendilerini destekleyen düzen gibi şeytanla işbirliği etmiş olmaları, karanlık ve yabancılaştırıcı dümenlere bulaşmış olmalarıdır. Kısacası bunlar ciddi sanatlar olmamışlardır. Dünyayı zapt eden, öncelikle de filozofumuzu zapt eden kutsal ruhla diyaloğa girmedikleri için de ortalıktan yok olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte durum umutsuz değildir. Çünkü filozofumuz bağıra çağıra yeni bir sanatın eli kulağında doğuşunu ilan etmektedir. Yeni bir bağlaşmanın kutsal günü bir gün gelecektir. Ne zaman? O pek iyi bilinmemektedir. O büyük sanatın mucizevi ortaya çıkışı beklenirken hemen hatırlatalım, ülkedeki güncel sanat Sovyetleşmeye maruz kalmaktadır. Belki filozofumuz Sovyetleşmenin manevi yenilenme için gerekli bir hazırlık aşaması olduğuna ve peygambere varmak için önce Marx'a uğramak gerektiğine çekecektir dikkatimizi. Ya da daha iyisi, Allah'ın dostu, parantez veli, olmak için önce halkın dostu olmak gerekmektedir. Kitap boyunca betimlediğimiz birçok çarpıklık göz önünde tutulursa, bu çarpıklıkların hepsinin karma oluşumlu olmaları dışında indirgemeci bir mantıktan da az çok etkilendiklerini tespit etmek zorunlu olur. Ötekinin şeytanileştirilmesi, kendini cennetlikleştirilmesidir. Söz konusu olan yeryüzü lanetleriyle yerli sömürgeliler arasındaki mücadeleler ya da sığınmacılarla sürgünler ya da asli kültürle sokak kültürü ya da bağışlayıcı sanatla şeytani sanat arasındaki mücadeleler bile olsa indirgenemez karşıtlık ortadadır. Karşıtlığın işleyebilmesi için kendini halüsinasyonlu övgüsüyle ötekinin sayıklamalı inkarı gerekmektedir. İşleyişin bir başka yolu da yamalamadır. Çünkü varlığımızın bir parçası bilinçsiz olarak, zorunlu ve kaçınılmaz olarak batılı kalmaktadır. Ama inkar edilen batı, kendi keşfettiğimiz batı değildir. Kendi kendini dağıtmış haliyle batıdır. Bu noktada batının ihraç ettiği fikirlerin günümüzde bir bumerang etkisiyle dosdoğru geri gittiğini görüyoruz. Ötekinin bakışıdır bu. Aynayı size doğru çevirir. Batının bastırdığı her şey binbir yanlış anlamanın kılıfına bürünerek şimdi üzerine devrilmektedir. Defettiği her şey binbir biçimsizleştirici büyütecin arttırıcı etkisiyle irileşerek üzerine boşalmaktadır. Batıyı filozofları, psikologları ve sosyologları aracılığıyla böyle keşfediyoruz. Bakışımız sakatlanmıştır. Batı söz konusu olduğunda eleştireldir ama kendimize bakarken körleşmektedir. Ötekini eleştirmek kuşkusuz takdire değerdir. Ancak ötekini yatsıyarak kendimiz oluruz. Ama bu yatsımayı yatsıyacağımız, parantez Hegel yatsımanın yatsınması diyor ve ötekinin hem farklı hem de kendisiyle özdeş olduğunu keşfedeceğimiz bir ileriki aşamaya henüz gelinmemiştir. Bu aşamanın ortaya çıkışı bir başka bilinç düzeyine gerektirir. Kim bilir, belki de bir başka nesneleştirme düzeyini ve paradoksal bir etkiyle varlığın içsel yoksullaşmasını gerektirmektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Heidegger, H-E-I-D-E-G-G-E-R. Wagner Parsifal, W-A-G-N-E-R-P-A-R-S-I-F-A-L.